Podcast dinle.
Osman Yunus Özel karşımızda. Osman Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk Burak. Ne haber?
Valla iyidir. Senden ne haber abi? Umarım iyisindir. Her şey ondadır.
Çok şükür. Bildiğin gibi. Bayram dolayısıyla birazcık fırsat bulabildim işten güçten.
Sen de tatil yaptın mı? Attın mı Instagram'a fotoğraflar?
Yok. Hiç öyle
muhabbetlerim yok.
Ben daha çıkamadım tatile maalesef ki. Benim daha şeylerim bitmedi. Öğrenci gruplarım hala devam ediyor. Nasipse ben 1 Eylül'de gideceğim ama sırf o muhabbetten dolayı ben bütün kişisel hesaplarımı kapattım. Hani şeyim yok. Bir tek Facebook duruyor. Onu da girmeyi hatırlayamadım. Şifresini unuttuğumdan dolayı. Bakalım. Bekliyoruz heyecanla.
Çok güzel abi. Şimdi ben özetle konuyu sana getirmeden hemen hızlı bir giriş yapayım tekrardan. Soru almıyoruz bu formatta ama daha güzel bir yöntemimiz var. Bu Twitch yayınını şu an paylaşabilirsiniz. Az izleyici var görüyorum. Belki kaçırırlar, belki yakalayamadılar. Bir izleyicimiz artsın. Bu Twitch yayınının izlenme sayısı önemli değil. Aslında biz bunu Twitch için çekmiyoruz. Kalıcı olan kısmı YouTube'da olacak. O yüzden içimiz rahat. Burada bir kişi de olsa, beş kişi de olsa benim için kayıt niteliğinde. Ama bunlar hep Twitch'ten yapılacağız arkadaşlar. Bu format Twitch'in olacak. Twitch'i kaçırmayın. Takip edin. Uygulamamızı kurun. Sosyal medyalarımızı takip edin. Duyuruyoruz yayınları. İkincisi soruları bu yayını YouTube'a yüklediğimizde videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Çok özel sorularınız varsa Osman Hoca orayı takip edecek ve sorularınızı cevaplayacak arkadaşlar. Merak etmeyin. O yüzden formatımız dahilinde direkt sorularla başlıyorum. Sizin ağzınızdan sizi tanıyalım. Osman Yunus Özer kimdir?
Osman Yunus Özer, işte Antalyalıyım. Hacettepe İngilizce Öğretmenliği mezunuyum. Ondan sonra mezuniyet sırasında öğrenciyken aslında mesleğe başlamış bir insanım. Sonrasında da Isparta'ya geldim aileyle birlikte, aile burada olduğundan dolayı. Nasip oldu, işte bir kurum kurduk. Online eğitimle uğraşıyoruz bir yandan. Bir yandan kendi kurumumuz var, dershanecilikle uğraşıyorum ben. İsim vereyim mi bilemedim gerçi şu anda.
Kesinlikle verebilirsin.
YDS konusunda uzmanız biz özellikle. YDS, TOEFL, IELTS gibi akademik sınavlarda. YDS Time diye de bir oluşum kurduk arkadaşlarımızla beraber. O şekilde hem online olarak hem yüz yüze eğitimlerle devam ediyoruz. Bir yandan yazarım, kitaplarım var. Yiğitlim Dil Atölyesi başlığında işte çeşitli kitaplar çıkarıyoruz YDS yurt dili yönelikine. Her taraftan tutunmaya çalışıyoruz. Boş zamanımızı çalışarak değerlendiriyoruz yani.
İşte emek çok fazla var burada görüyoruz. Yani öğretmenler tabii. Gerçi yani devlet öğretmenliğiyle biraz özel sektör %99 farklıdır tahmin ediyoruz. Kesinlikle. Zaten anlatırsınız. Lütfen onlardan da bahsedin yani. Yani bu tel alan seçecek öğrenci adaylarına öğretmen adaylarına şimdiki öğrencilere bunları anlatabilirsiniz. Ben o zaman hemen gidiyorum. Hiç uzatmıyorum.
Tamam.
Nasıl İngilizce öğretmeni olunur? Yani İngilizce öğretmeni olmak için ne yapmalıyız? Çünkü ben dışarıdan bakan bir göz olarak şunu biliyorum. Eğitim fakülteleri var öğretmenlik için. Ama adam bölüm okuyor, pedagojik eğitim alıyor. O da öğretmen olabiliyor. Aynen. Bunu bir anlatabilir misin hocam senden rica etsem?
Yani şimdi şöyle aslında. İngilizce öğretmeni olabilmek için 4 farklı bölüm var. Bir İngilizce öğretmenliği zaten onu direkt geçiyorum. İngiliz Edebiyatı bölümünü okuyabiliyorlar. Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümünü okuyabiliyorlar. İngiliz Dil Bilimi diye bir bölüm var. Onu okuyabiliyorlar. Bu 4 bölümden mezun olan herhangi bir insan aslında devlette öğretmenlik yapabiliyor. Ha, bu noktada işte formasyon muhabbeti var. İngiliz öğretmeni değilsen formasyon dersi de alman gerekiyor. Son dönemlerde o da birazcık karışmaya başladı gerçi ama hani formasyon kalktı. Bir daha vermeyecekler gibi muhabbetler dönüyor. Ama hani pek de gerçeği yansıtan bir şey değil aslında. Bu sadece formasyon bir şekil değiştirecek. Orada işte 4 sene eğitimini tamamladıktan sonra aslında KPSS'ye atanabiliyorsun. Ya da farklı planların varsa özel sektörde devam edebiliyorsun. O şekilde İngilizce öğretmeni olabilirsin direkt. Bu bölümlerin farkı ne diye baktığımızda da hani İngilizce öğretmenliği aslında işin öğretmenlik kısmı. Yani ya da en azından çerçeveledikleri şey o. İngilizce nasıl öğretilir üzerine bir dünya ders alıyorsun. Ama işte İngiliz dili edebiyatı dediğin zaman bu sefer İngiliz edebiyatına odaklanıyorsun. Ona yönelik işte tiyatroları, şiirleri, romanları vesaire okuyorsun. Amerikan kültürü ve edebiyatı dediğinde biraz daha Amerikan eserlerine vesaire hakim oluyorsun. Dil bilim dediğin zaman hani dili sistematik olarak analiz etmeyi öğreniyorsun ve onun üzerine ihtisas yapmaya çalışıyorsun. İngilizce öğretmenliği ise nedir? İşte psikolojiyi, İngilizce öğretmenliğini, dil bilimi, edebiyatı kendi içerisinde, bünyesinde barındıran interdisipliner bir bilim oluyor aslında. Temel olarak farkları da bu.
Çok teşekkürler. Çok net bir açıklamaydı hocam. Peki ikinci soruma geçiyorum. Ya burada hocam üniversite mi çok daha önemli sizce, bölüm mü?
Bence ikisi de önemsiz. Yani şimdi şöyle, aslında bu noktada ne olmak istediğim bence önemli. Yani şu açıdan mesela atıyorum, ben milli eğitim, hani görüyorum bazen bizim de öğrencilerimiz var. Milli eğitimde öğretmen olmayı amaçlıyor ama illa ki ben Boğaziçi'nde okuyacağım diyor, Hacettepe'de okuyacağım diyor. Şimdi üniversite aslında çok da önemli değil bu noktada, eğer devlete atanmayı düşünüyorsan. Neden? Çünkü işte devlete atanıp doğuya atıyorlar seni, bir okula İngilizce öğretmeni oluyorsun. Boğaziçi mezunu İngilizce öğretmeni diyen yok. Sen direkt İngilizce öğretmenisin, başka bir şey değilsin. O yüzden hani özellikle devlete yönelmeyi düşünen arkadaşlar için bence üniversite çok da önemli değil. Hani ben evet Hacettepe'de okudum ama şimdiki aklım olsa ve milli eğitimde okumayı düşünsem, ben gelirim Isparta'da ailemin yanında okurum. Hiç değilse zorluk çekmem. Hani bir yandan da şu da oluyor mesela, atıyorum evet devlete atanmak istiyorum ama diyor ki ben büyük şehre gideceğim, hayatımı yaşayacağım. Üniversite öğrenciliğini gerçekten tanımak istiyorum. Gerçekten büyük şehrin büyük olanakları var, bunu bilmek istiyorum, görmek istiyorum. O zaman tabii ki de saygı duyuyorum ama devlette öğretmen olacaksan bence çok da büyük bir önemi yok. Özel sektöre baktığımız zamansa ne oluyor? İşte girip öğrencinin karşısına geldim, ben Hacettepe mezunuyum dediğinde ilk iki dakika o adam sağlam yerden mezun olmuş diyorlar. Ondan sonra artık senin nereden mezun olduğunu yine çok da büyük bir önemi kalmıyor. O noktadan sonra senin öğretmenlik becerin aslında ön plana çıkıyor. Öğrenciyi tutabilirsin ya da tutamazsın. Onun dışında hani ben üniversitenin adının ya da işte etiketin çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Hatta şöyle de bir açıkça şunu da söyleyeyim sana. İşte iki tane öğretmen geldi bana.
Tam onu soracaktım. Sizin kurumda iş alırken mesela neye bakıyorsunuz?
Mesela atıyorum bir öğretmen işte Hacettepe mezunu olsun, bir öğretmen Gazi mezunu ya da Erzurum Atatürk mezunu olsun. Ben önceliği Gazi'ye ya da Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne veririm. Neden? Çünkü Hacettepe, Boğaziçi gibi üniversiteler daha çok akademisyen yetiştirmeye odaklanıyorlar. Amaçları pratik İngilizce öğretmeni yetiştirmek değil. Ya da en azından şöyle, senin de böyle miydi bilmiyorum ama hocalar genellikle büyük üniversitelerde saha tecrübesi olmayan ama teori konusunda çok bilgi alanında önde gelen isimler oluyor. Bu sebepten dolayı da aslında Hacettepe'de çıkan insan tam anlamıyla donanımlı bir öğretmen olarak çıkamıyor. Donanımlı bir akademisyen oluyor ama pratik öğretmenlik konusunda sıkıntı yaşıyor, onu da yolda öğreniyor. Hani bu noktada mesela benim en büyük avantajım, üniversite 2. sınıftayken ben çalışmaya başladım. Buydu. Kendimi işte hem okurken teorik olarak geliştirmem hem de bir yandan da çalışarak pratik olarak geliştirmem oldu. O yüzden hani...
Sizi de sanırım hocam sabah yayında yazılımcı arkadaşımız vardı, veri bilimci. Alaylı olmayan muhabbet. Sizde de sanırım buna benzer bir şey görüyorum yani.
Keşke olsa. Yani üniversite gereksiz dedim ya biraz önce. Şu yüzden dedim aslında. Ya 4 sene okuduk ama öbür taraftan mesela 4 senede gördüğümüz şeylerin gerçekten İngilizce öğretmenliğine yararlı olacak olan kısmını bir senede görüp atıyorum 3 sene sahaya salsa öğrenciyi sistem, eğitim sistemimiz çok çok daha iyi bir sonuç olabilir. Hani alaylı dediğin şey aslında çok daha iyi bir şekilde görülebilir. Ben alaylı olma taraftarıyım. Hani her ne kadar sistem olarak bizde pek makul olmasa da bu. Ya da mümkün olmasa da.
Teşekkürler hocam. Bu arada hava sıcak değil mi? Tahmin ediyorum şu an Antalya felaket nemliymiş. Isparta'da yine, siz Isparta'da mısınız şu an Antalya'da?
Isparta'dayım.
Yine akşam serinliyordur diye düşünüyorum. Hani
Tabii ya şöyle işte benim annemler Antalya'daydı da yanıyor diyorlar, çok fenaymış.
Çok kötü diyorlar, aynen nem aşırı. Akşam normalde serinleyen bir yer, Antalya'da serinlemez. Banyo yaparken terlerdik yani. O yüzden mutluyum hocam yani. Gerçi Avrupa'da güneş görmüyoruz, burada yok mesela ama daha iyi. Peki ben direkt şunu soracağım sana. Siz niye bu bölümü tercih ettiniz? Ve seçmek isteyenlere ne tavsiye verirsiniz? Yani dürüst olabilirsiniz. Ya Burak puanım buna yetti, bunu seçtim. Hayır, ben çok seviyordum. Yani bu kişisel bir soru yani, yönlendirme sorusu gibi değil ama... Seçmek isteyenlere ne tavsiye edersiniz, yönlendirme sorusu?
Yani şöyle söyleyeyim. Hani biz dilciler normalde matematiği kötü olan insanlarızdır. Matematikten kaçmak için dil bölümünü seçeriz liselerde. Bende ise böyle bir durum yoktu aslında. Ben İngilizce öğretmenliğini ciddi anlamda çok severek yaptım ya da seçtim ve hala da yapıyorum. Çünkü şöyle, ben normalde sayısalcıydım. Hatta hocalarım da çok baskı yapmıştı sayısal bölümü seçtiğine. Ben hayır demiştim. Hani ben dilci olacağım. Dilci olmak istiyorum, İngilizce öğretmeni olmak istiyorum. Hatta şöyle olmuştu, ben Hacettepe İngilizce öğretmenliğinde okumak istiyorum diye de bir şey koymuştum kendime. Hatta işte üniversite sınavında ODTÜ'de tutuyordum ya da tutma ihtimali vardı, öyle bir şeydi. Ama ben yine de tercih etmemiştim. Özellikle istediğim bölüm, istediğim üniversite vesaire, her şey burasıydı yani. Ve severek, sevdiğim için istedim ya.
Şurada ikinci soruyu da söyleyelim. Seçmek isteyenlere tavsiye edersiniz dediğimizde?
Seçmek isteyenlere ne tavsiye ederim? Yani okunabilecek bir bölüm. Aslında insanın dünyaya bakış açısını değiştirebilecek bir bölüm. Yani hem İngilizce öğretmen, hem İngilizce edebiyatı vesaire, hepsi için geçerli bu. Sadece benim seçecek öğrencilere tavsiyem şu olur. Kesinlikle üniversiteden maksimum verim almaya bakın. Hani boş geçirmeyin. Hani çünkü ciddi anlamda piyasa...
Burayı bir açalım hocam. Boş geçirmekten kastın ne mesela? Şu mu? Sınavlara girersin, geçersin. Bunda sorun yok. Ezberlersin, not tutarsın ama... Hı-hı. Bir yerde gidin çalışın, gönüllü staj yapın ya da ücretini de alın, önemli değil. Yani siz dediniz, benim ilgimi çeken şey şu oldu. Ben işte öğrencilikten beri çalışıyorum dediniz ve bugün bir eğitim kurumunda anladığım kadarıyla yönetim kısmındasınız da hatta. İyi de yani kendinizde iyisiniz zaten, geliştiniz. Bunun sebebi olabilir mi? Yani öğrencilikten beri çalışıyor olmanız, işin içinde olmanız. Yani boş geçmeyi bir açalım hocam. Boş nedir yani?
Şöyle söyleyeyim. Piyasada o kadar çok kalifiye olmayan eleman var ki, hani sadece İngilizce öğretmenliği ya da öğretmenlik
falan. İngilizcesi kötü olan bir öğretmeni var mı mesela? Gerçekten mi?
Çok,
ben duydum.
Çok. Çok. Yani ben bir yandan da bu arada KPSS ÖABT'ye hani ÖABT diye bir şey var İngilizce öğretmenleri için. İngilizce öğretmenleri son sınıf öğrencilerine de derse giriyorum. Hani o yüzden az çok İngilizce öğretmenlerinin düzeyine biraz daha hakimim. Ya da işte kitaplar gereği bazen soru yazdırabiliyorum diğer İngilizce öğretmenlerine. Oradan gelen soruları görüyorum, dili görüyorum vesaire. Ve hani çok da iyi olmadığını söyleyeyim genel ortalamamızın. O noktada da işte hani senin sorduğun muhabbete gelince de bu kalifiye olmayan elemandan dolayı mesela ben eleman arıyorum. Bizimle beraber çalışacak, uzun süreli çalışabilecek insan. Ama bulamıyoruz. Hani bu noktada neden? İşte YDS, YÖK dil dediğimiz kısım normal İngilizcenin bir tık daha üstü olarak görülür. TOEFL, IELTS ya da KPSS işte onun en üst noktasıdır vesaire. Özgüven yok. Korkuyorlar, ben bunu yapamam diyen öğretmenler var. Ben direkt çocuklarla uğraşayım, hiç muhatap olmayayım. Hatta işte ben direkt milli eğitime atanayım, kafam rahat olsun diyen öğretmenler var. O yüzden hani boş geçirmeden kastım bu. Git bir yerde çalış, paranı al. Ben çok cüzi ücretlerle başlamıştım ilk başladığım dönemi hatırlıyorum. Ya da ne bileyim işte git gönüllü olarak öğretmenlik yap. Özel öğrenci bul, anlat. Hani maddi durumu iyi olmayan insanlarla konuş. Ben çocuğa özel ders vermek istiyorum de, bunu yap. Ama bu kendini geliştirmektir. Ya da mesela atıyorum işte İngilizce öğretmenliğini geliştirmeye yönelik profesyonel gelişim anlamında pek çok site var. Bu sitelerden makaleler oku, makaleleri indir. Mesela ben hatırlıyorum ilk öğretmenliğe başladığımda ben ilk 3 maaşımla bu öğretmenlik eğitimi almıştım. İlk 3 maaşı direkt oraya yatırmıştım yani 3 ay boyunca. Ya da işte Celta Delta eğitimleri var, direkt Cambridge Üniversitesi tarafından verilen. Ciddi anlamda pratik İngilizce öğretmenliğini çok güzel öğreten eğitimlerdir. İşte Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da toplamda 3 şehirde var mı? Git onlara katıl vesaire. Ama boş geçirmeden kastım aslında bu. Çalış, öğren, araştır. Her gün parti olmuyor. Her gün insanlarla orada burada gezip tozamıyorsun. Bir yandan da artık geleceğine de düşünmen lazım. Geleceğine de işte o kaliteyi yakalaman lazım ki kaliteli bir öğretmen olduktan sonra da, ya da hani illaki öğretmenlik olarak düşünmüyor. Bizim alanımız aslında İngilizce ile alakalı her şey.
Şunu soracağım hocam. Peki dürüst olabilsin. Devlet mi tavsiye edersin, özel sektör mü? Yani devlette köredir mi? Daha mı kolay, daha mı garanti iş? Hani algı olarak söylüyorum. Hı hı. Yoksa Burak, öyle bir algı doğru değil. Devlette de güzel yerler var. Akademi de olabilir bu arada. Akademi gidiyor benliğe. Veya özel sektör mü? Özel sektörde ölümcül, sen de biliyorsun.
Ne beklediğine göre değişir. Yani şöyle, devletin olayı nedir? Çok rahatsın. Evet, kağıt kürek işi biraz fazla oluyor. Ama bir, rahatsın. Sabah 8.30'da gidip akşam 5'te çıkıyorsun. Her ay net bir şekilde maaşın yatıyor. İşte dolgun da bir ücret. nispeten birçok işle kıyasladığın zaman. Hani doğuda olunca bildiğim kadarıyla bir 6000 liraya kadar maaş alıyorlar. Ama öbür taraftan şöyle bir durum var. Özel sektör ciddi anlamda kurtlar sofrası ya da herkesin sömürmeye çalıştığı birbirini yerler. Hani ben duyuyorum, rakamla vereyim. Saati 8 liraya İngilizce öğretmeni çalıştıran yerler varmış.
Saati 8 liraya.
Saati 8 lira. Hani hocam, 100 saat derse gireceksin abi, haftada 25 saat, aldığın para 1000 lira. Ya da 800 lira, artık neyse işte.
İşte bu bizim şu sorumuzun cevabı oluyor bir nevi, bir yandan da. Yani dezavantaj ve avantajları. Hani yani dezavantajı, her şeyin avantajı var, dezavantajı var. Özel sektörde bu dediğiniz fiyatlandırmalar olabiliyor. Peki ha, burada şimdi, hakkını savunan bir şey yok mu hocam? Şikayet edilecek bir yer yani.
Bunu ama şey, şöyle de bir durum var. Bu 8 lira dediğim büyük ihtimalle üniversite öğrencilerini çalıştırıyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü hani İngilizce öğretmeni bu paraya çalışmaz herhalde. Hani işin bir de bu kısmı var yani. Bir de şöyle bir durum var. İşte bu noktada boş geçirmeyin dememin sebebi bu. Mesela atıyorum özel sektörde ders saatine 50 lira, 100 lira alabileceğin yerler de var. Yani şöyle bir örnek vereyim. Hani 6000 lira dedim. Kendim üzerinden bir örnek vereyim. ÖABT, KPSS. Günlüğü 1000 liraya derse de girebiliyorsun. Ama bu tamamen işte senin kendini geliştirmen, senin kendini üniversite zamanını boş geçirmemenle alakalı bir durum. Hani o yüzden aslında özel sektörde şöyle bir durum var. Kendini geliştirmek zorundasın. Alanında çok iyi olmak zorundasın. Eğer bunu yapabilirsen, eğer araştırmaya meraklı bir insansan, eğer profesyonel gelişimi ciddi anlamda yapabilirsen de, o zaman da işte özel sektörde paha biçilemez adam oluyorsun.
Çok iyi anladım.
İnsanlar seni arıyor. Hocam gelir misin diye. Kırk kanat mesela işte nasıl diyeyim. Yalvarıyor sana, ya bana gel diye. Ondan sonra da işte hani o 8 lira muhabbetinin bir de bu yüzü var. Mesela hocam paran yetmez diyorsun.
Öğrenciyken yavaştan döküman hazırlamaya başlayabilirler. Bir YouTube kanalı, bir PR da önemli sizin işte. Bu da bir gerçek. Yani bir PR yapma, isim yapma, markalaşma süreci. Değil mi? Mesela aklıma bu geldi. Böyle bir şey tavsiye eder misin?
Yani özellikle mesela online eğitimi düşünenler varsa, online eğitime yönelmek isteyen arkadaşlar varsa kesinlikle hani yüz tanınırlığı denilen bir kavram var ya, ya da marka tanınırlığı. Bir yandan da bunu halletmeleri çok önemli. Neden? Çünkü tamam hani bir online eğitim sistemi kurdun, bütün eğitimleri yükledin, mükemmel bir eğitim sistemin var ama tanınırlığın yoksa hiçbir işine yaramıyor. Ayda bir kişiye satabilirsen ne ala. Hani o yüzden de evet, bu işte sosyal medyada özellikle Instagram konusunda bu çok faydalı olacaktır ki zaten herkes, birçok hoca aslında giriş yaptı Instagram'a. Öyle bir şey yapabilirler. Ha, illa ki İngilizce öğretmeni olmalıyım gibi bir durum da yok zaten Instagram'da. Mesela bizim sosyal medya uzmanımız var. Kendisi sosyal medyacı normalde. Akademide doktorayı buradan yapıyor. Ama YDS'ye ait kendisinin bir Instagram hesabı var ki 155 bin takipçisi var şu anda.
Aynen öyle. Bir de eklemek istediğin avantaj var mı hocam? Avantaj olarak. Yani İngilizce öğretmeni olmanın avantajı nedir? Bir avantajı yani, var.
İngilizce öğretmeni olmanın avantajı şu, yapabileceğin şeyler tamamen senin çizdiğin sınırlar çerçevesinde. Ne demektir bu? Atıyorum ben istersem işte dil bilgimi belgelemek şartıyla gidip noterde yemin edip yeminli tercümanlık yapabilirim. Gidip sempozyumlarda sözlü tercümanlık yapabilirim. Tabii bunlar için de kendi geliştirmen gerekiyor, onun da parantez içerisinde ekleyeyim. Ya da işte go-kart alabilirim, gider turist rehberliği yaparım. Ondan sonra işte İngilizce öğretmenliği konusunda online eğitim yapabilirim. Ya da işte hani biz İngilizce öğretmenliğe de kendi uzmanlık alanımız olarak ayrılıyoruz. YDS, YÖKDİL, IELTS uzmanı, YDT uzmanı ya da gene İngilizce uzmanı vesaire gibi. Hani mesela mühendislikte muhtemelen bu yoktur. Sıkıldın işinden, hadi alan değiştireyim gibi bir durum söz konusu değil.
Bir tık kolay.
Bizde en azından bir tık daha kolay. Dediğim gibi YDS'den bıktım arkadaş, bundan sonra TOEFL yapacağım dediğin zaman uzmanıysan yapabiliyorsun, sıkıntı olmuyor. Hani o noktada çeşitliliği olan bir meslekten bahsediyoruz aslında.
Bir de şey hocam, dünyadan çok konuşulan değil. Yani mesela Almanca öğretmenliği, Almanca demeyeyim de Japonca öğretmenliğinden artısı budur. Hani genel
kesinlikle
olarak. Kesinlikle. Herkes İngilizce istiyor. Her yerde İngilizce sertifikaları geçiyor ve dünyada geçen bir dil. Bence en büyük artılarından birisi de bu hocam ya. Şu düşünsene.
Kesinlikle katılıyorum. Mesela şöyle yani, bir şey oldu. Hani meslekten sıkıldım ya da yaptığım işten sıkıldım muhabbetine girdik. Ülkeden sıkıldım.
Gidebilirsin.
Bir IELTS TOEFL puanını alırsın. Gidersin. Ben bu sefer dil kurslarına başvururum. Ben IELTS uzmanıyım. Aldım puanım. Ondan sonra gider orada yaşar.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle katılıyorum. Peki şöyle bir soru daha soracağım. Dünyaya tekrar gelsen. Bunu böyle tüm kalbinle söyle cevabı. Yine bu mesleği seçer miydin? Yoksa Burak ne bileyim ya bir futbolcu olmak isterdim. Teknede yatımda Ronaldo gibi sırtıma güneş kremi sürmek isterdim. Vermesin. Ben bazen niye futbolcu değilim diyorum yani.
Güzel fikirmiş aslında. Yok şimdi şöyle söyleyeyim. Evet ufak tefek değişiklikler yapardım. Yani mesela ben bazı şeyleri işte mesela kitap çok geç yapmaya başladım. O da kendime güvenim yoktu. Ya yapabilir miyim acaba diye çok fazla düşündüm. Dünyaya bir daha gelsem bir, kesinlikle İngilizce öğretmeni olurdum. Ama yaptığım bazı şeyleri bu kadar ertelemez çok daha önceden başlardım. Öyle bir şey söyleyebilirim. Ama kesinlikle İngilizce öğretmenliği benim hani severek yaptığım bir şey. Ve herkese de kesinlikle tavsiye edebileceğim bir şey o noktada.
Çok iyi hocam. Aslında biz bu soruyu iki kere yapmış gibi olduk. Bu son sorumuz bu arada. Gerçekten çok güzel bir yayın oldu. Tavsiyelerde bulunmuştuk. Aklınıza gelmeyenler varsa tekrardan ekleyebilirsiniz. Söylemiştiniz. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bu bölüm seçeceğim. Henüz lisedeyim ama ya da yazın şu an boşum. Kesin ben gücü öğretmenliği yazacağım. Okulda başlayacak online ya da gerçek ki online olacak gibi %99. Üniversiteye başlamadan ne tür hazırlıklar yapayım? Oturup İngilizce kitap mı okuyayım? İşte şu kitabımı bitireyim, bunu mu yapayım? Üniversiteye nasıl hazırlanmalılar hocam öncesinde?
Şimdi şöyle, bir, öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Hazırlık deyince aklıma geldi. Hazırlık okusam mı okumasam mı muhabbeti de çok döner genellikle öğrencilerde. Özellikle iyi bir üniversiteye giderseniz, onların hazırlıkları diğerlerine göre hani bir tık daha ön planda oluyor. Bir tık daha konuşmanın ya da dört temel becerinin ön planda olduğu şey oluyor. Kesinlikle hazırlık okumalarını tavsiye ediyorum ben. Aynı zamanda özellikle işte yaşadıkları şehirde iyi bir kurs, konuşma üzerine odaklı vesaire varsa kesinlikle bir ön hazırlığını yapmalarını tavsiye ederim. Neden? Çünkü hani bu YRT diye bir sınava giriyor dilciler. Ve bu sınavda aslında şöyle bir durum söz konusu. Sadece okuma becerisini geliştiriyor öğrenciler. Daha fazlası değil. Bu sebepten dolayı da hani aslında üniversiteye gittiğinde diğer üç temel dil becerisi geride kalmış oluyor. Ve hazırlıkla bunu halledebilir. Ya da yazın işte herhangi bir kursa giderek gerekli çalışmalarını yaparak da yine bu konuşma becerisini, dinleme becerisini, yazma becerisini geliştirebilir. Ha illa kurs olmak zorunda da değil. Gerçekten kaliteli bir öğretmen varsa onunla da çalışabilirler. Vesaire. Hani benim tavsiyem ama İngilizceye odaklansınlar. Çünkü bölüme gittiği zaman sana İngilizce öğretmiyor. Sana İngilizcenin nasıl öğretileceğini öğretmeye başlıyorlar. O yüzden İngilizceyi bildiğini varsayıyor. İngilizcen kötüyse ben bunu birinci sınıfta hani hazırlık okumama rağmen çok zorlanmıştım birinci sınıfta özellikle. Ne oluyor, ne bitiyor, ne anlatıyorlar anlamadığım yerler oluyor. O yüzden İngilizce bilgilerini geliştirmeleri benim kesinlikle tavsiyem olur.
Peki şunu önerir misin mesela İngilizce öğrenirken yan dil öğrenmelerini şu an gelen bir soru aklıma. Yani destekler mi? İyi bir şey midir? Bazı insanlar biliyorsun çok dil öğrenme zekası da var. Yoksa bir şey yapıp tam mı yapın dersin? Yani İngilizceyi öğren. Çok iyi öğren. Diğer yan diller tabii ki olabilir ama ben onun yerine İngilizceye tam hakim olmanı öneririm mi dersin?
Ya açıkçası şöyle, üniversiteli öğrenci yani ben de zamanında şu anki tayfanın dönemindeydim. Ve hani kendimden pay biçiyorum ya da öğrencileri görerekten pay biçiyorum. Kesinlikle farklı bir dile odaklanmasınlar ya da yönlenmesinler. Neden? Çünkü daha İngilizceyi bilmiyorlar.
İngilizceyi sadece okumak istiyor. Değil hocam. Ya senle biz kaç yıldır tanışıyoruz? 6 mı oldu? 5 mi oldu?
Ben Türkiye'deydim.
IELTS'e hazırlanıyordum. Hala aynısını söylüyorum. Ben IELTS kelimelerini günlük hayatta kullanmadığım için yine unutuyorum. Yani bizim kullandığımız İngilizce Oktay Sinanoğlu'nun deyimiyle tarzanca. Gerçek evet. İngilizce çok başka bir şey hocam. O edebiyat kısmı daha başka mesela İngilizce'de.
O noktada işte İngilizcenin hangi İngilizcesinin önemli olduğu çok önemli. Yani sen yurt dışındasın. Nasıl çok fark ediyorsun?
Tabii.
IELTS'e hazırlandığında gördüğün kelimeler günlük yaşamda asla karşına çıkmayacak. Ya. Neden? Çünkü o akademik İngilizce. Ya da mesela işte edebiyat dedin o edebiyat İngilizcesi.
Sen hocam edebiyat mı okudun, öğretmenliği mi okudun?
Öğretmenlik bilim.
Öğretmenliği okudun. Ha. Edebiyatını okusa ben edebiyatı daha mı zor? Ben öyle düşünüyorum şu an sanki.
Yani şöyle açıkçası ben edebiyattan yüksek lisans yapıyorum şu anda.
Öyle mi?
İngilizce öğretmenliğinden yüksek lisans yaptım, bıraktım sonra edebiyata geçtim. Edebiyat bana daha zevkli geliyor. Neden? Çünkü hani okumayı seven bir insansan özellikle işte şiir analizleri, roman analizleri, tiyatro analizleri çok daha zevkli geçer. Ama İngilizce öğretmenliğindeysen mesela ne oluyor bu sefer? sürekli psikoloji okuyorsun. Ya da psikolojiye yönelmen gerekiyor İngilizce öğretmenliğinin çerçevesi gereğinde. Hani o yüzden aslında edebi dil ayrı bir dil, akademik dil ayrı bir dil. Birisi bir dilden çalıyor, birisi bir dilden çalıyor. Bu iki bölüm arasındaki fark bu.
Hani kişi nasıl emin olabilir hangisini seçeceğini, öyle bir ayrım yapalım. Yani ben İngilizceyi seçeceğim ama edebiyat mı seçeyim, öğretmen olup olmayacağımı da bilmiyorum. Geleceği bilemem. Öğretmen olacaksam öğretmenlik seçeyim, yoksa edebiyat da seçebilir miyim? Yani burada ben tam ayrıma varamadım açıkçası.
Kitap okumayı seviyorsan edebiyat seçebilirsin. Hatta çok daha zevkli olur, öyle söyleyeyim. Süper. Ama öbür taraftan biraz daha bilimsel araştırma taraftarıysan, psikolojiye meraklıysan vesaire, bunun için de öğretmenlik diyebilirim. Ha, ama hangisi daha kolaydır diye sorarsan İngilizce öğretmenliği daha kolay bir bölüm. Neden? Çünkü hani bu YDT'nin hazırlık sürecinde çocukların öğrendiği o kelimeler, en azından bölümde görecek kelimeler olur. Ama edebiyata geçtiğin zamansa bir tık daha zorlayıcı kelimeler, hiç görmedikleri kelimelerle karşılaşabilirler.
Çok net, çok dolu bir yayın oldu. Tam da 30 dakikayı doldurduk. Sana da Osman Hocam, herkese gönderdiğimiz kalpten bir tane
yanımsın bırak.
Çok teşekkür ederim.
Bu arada sabahki yayındaki tişörtüne bayıldım.
Hangisi? Hatta, o bizim mağazamız var. Bir sürü var.
Mağazaya baktım.
Çok tatlı var. Oda var. Şurada, hocam. Hepsi var.
Gelecek bilimde simgesi yoktu orada, en azından. Öyle söyleyeyim.
Yok muydu o simge? Şurada. Tamam, onu ekletelim. Onu söyleyeyim. Alacaktım
normalde de.
Ya ona bayağı, o normalde yabancı bir format, font. Onu biz Türkçe çevirdik. Bayağı bir tişört, bardak altlığı falan. Biz de hani izleyiciye dokunmak istiyorduk. Teşekkür ederim. Ya 1,5 yıl falan oldu. Biraz eskidi. Türkiye'ye geldim. Umarım ben de kendimi alacağım bir sürü. Daha alamadım yani. Bakalım, umarım
her şey gerçekten olsun. Çok güzeldi ama.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Podcast dinle.